Ayrım 31.
Kamil Bey o anda tıkanmış bir adamın havaya ihtiyacıyla Ayşe'nin yokluğunu duydu. Ayşe nerede? Bir de onu mu getirmeliydik? Kaç gündür neler çekiyoruz? Burasını enişte beyim buldu. Nedir bu başımıza gelenler? Bir yanlışlık. İngiliz yüzbaşısı söze karıştı. Lütfen Fransızca görüşünüz efendim. Nermin Fransızcaya başladı. Kamil Bey bu dili ömründe ilk defa işitiyormuş gibi şaşırdı. Karısının ağzında daima şiire benzettiği Fransızca şimdi bir işkence aletine dönmüştü. Her kelime yüreğini sızlatıyordu. Nermin içini çeke çeke anlattı. Meraktan öldük. O yabancı mahallede kimseleri tanımıyoruz. Bilmediğim bir takım kılıksız adamlar geldi. Tevkif edildiğinizi haber verdiler. Bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Beni onlar daha çok korkuttu. Bize nasıl yardım edebilirlermiş? Enişte beyime hemen telgraf çektim. Gazeteye uğramış enişte beyim. Kapalıymış. Meraktan ölüyorduk. Allah razı olsun enişte beyimden. Zahmet ettiler. Kamil Bey elini karısının omuzundan çekti. Nereye koyacağını bilemeden bir an öyle tuttu. Sonra ayıp bir şey sayıklar gibi yanına salıverdi. Otur diyen olmamıştı. Ayakta durmak kendisini büsbütün şaşırtıyordu. Bir korkulu rüya içindeymiş gibi uyanmaya çalıştı. Nermin'in kendisinden kat kat yüksek, korkunç derecede yabancı bir insan haline gelmesi akıl alır şey değildi. Öksürdü. Burhanettin Bey'e gülümseyerek bir iskemle çekti. Suçlu, ürkek, bitik oturdu. O kadını buldu enişte beyim. Nedime denilen kadını. Benim haberim yok demiş. İnsanları felakete sürükledikten sonra haberim yok demek herhalde bize mahsus bir nasyonalizm olacak. Neden haberi olacaktı? Yeter artık. Beni hala çocuk sayıyorsunuz. Zaten hiçbir zaman beni Ayşe'den ayırmadınız. İçinde bulunduğumuz yoksulluk yetmiyormuş gibi bir de böyle bulanık işlere giriyorsunuz. Benim her şeyden haberim var. Enişte beyim işin iç yüzünü öğrendi beyefendi. Binbaşı Burhanettin Bey'e zorla gülümsedi. Aklınızın artık başınıza gelmiş olacağını söylediler. Temenni ederim ki doğru olsun. Aklım başıma mı gelmiş? Benim aklım başımda değil mi? Ben harap oldum. Çocuk ağlamaktan bitti. Kendinize acımıyorsanız bari bize acıyın. Kendimi ben tutuklatmışım gibi konuşuyorsunuz. Bir yanlışlık var diyorum size. Yanlışlık falan yok. Doğruyu söylemiyormuşsunuz. Doğruyu söylerseniz sizi hemen salıvereceklermiş. Paşa Hazretleri enişte beyime söz verdiler. Roma elçiliği başkatipliğini kabul etmiyormuşsunuz. Enişte bey ilk defa söze karıştı. Sesinde tehlikenin dışında bulunmanın rahatlığı vardı. Paşa Hazretleri ile görüştüm. Sizi doğrudan doğruya ilgilendiren bir mesele değilmiş. Bir ifade için geçici olarak burada tutuluyormuşsunuz. Enişte bey başka dil bilmediği için Türkçe görüşüyordu. Kamil Bey eskiden beri sevmediği bu adamın Türkçesinden tuhaf bir rahatlık duyarak sordu. Nasıl bir ifadeymiş bu? Gerçeği söyleyeceksiniz. Gerçek. O kadın üzerinde bildiklerinizi, doğruyu, bütün bu pis işler onun başının altından çıkmış. Zaten biliniyor bu. Doğruyu söylerseniz hemen bırakılacaksınız. Kadını korumaya çalışmak faydasız. Zaten sabıkalının biriymiş. Yani kocası hüküm giymiş bir şüpheli adam. Böyledir diyerek benim o kadına iftira etmem mi isteniyor? Bizi bu pis işten kurtaracak temiz yol bu mu? İftira etmeyeceksiniz, gerçeği söyleyeceksiniz. Dayatmak zaten faydasız. Bırakın bu faydasız sözünü enişte bey. Enişte bey kelimelerine acı acı bastı. Faydasız olan benden bir gebe kadına iftira etmeyi beklemektir. Karısına döndü. Sana yalan söylüyorlar Nermin. Böyle bir kurtuluş yolu yoktur. Nedime Hanım bu işlerle uzaktan yakından ilgili değil. İspatı da tutuklanmamış olması. Şu anda kederlisin. İyi düşünemiyorsun. Suçsuz bir kadına iftira ederek kurtulmamı sen de elbet istemezsin. Sonra ben senin yüzüne, Ayşe'nin yüzüne nasıl bakarım? İnsanlıktan, erkeklikten, namustan nasıl söz ederim değil mi? Bunlarla siz kendinizi aldatıyorsunuz. İngiliz yüzbaşısı kırbacını hafifçe oynattığı için Nermin Türkçe başladığı halde hemen Fransızcaya geçti. Bir kocaman vapura cephaneyi siz mi bulup yüklettiniz? Evinizden ayrılmadan saldırı planlarını nereden ele geçirdiniz? Sonra herkes eğri düşünüyor da bir siz mi doğru yoldasınız? o kadına acıdığınız kadar bize de acısanıza, siz hamdolsun acınacak halde değilsiniz. Biz mi? Acayip. Enişte beyim yardımımıza koşmamış olsaydı vapur parasını bulamayacaktım. Kamil Bey gözlerini kırpıştırarak irkildi. Tokat yemiş onurlu bir adam dehşeti duymuştu. Nermin de söylediklerinden ürkerek hemen Ayşe'ye sığındı. Çocuk kaç gecedir uyumuyor. Baba diyerek kendisini paralıyor. Uluya uluya ağlamasını duysanız yüreğiniz parçalanır. Mendilini burnuna götürdü. Bizi öldüreceksiniz. Kamil Bey'in gözlerine yaş hücum etti. Bir yere tutunmak istemiş gibi ötekilerin yüzüne baktı. İngiliz yüzbaşısı konuşulanları anlamıyormuş gibi kılı kıpırdamadan oturuyordu. Enişte Bey ile Burhanettin Bey kederliydiler. Nermin yalvararak, rica ederim bu işi nasıl isterseniz öyle bitiriniz. Ama mutlaka bitiriniz. Elbette sizin şerefinize de kurtaracak bir çıkarı vardır. Değil mi beyefendi? Burhanettin Bey güzel Fransızcasıyla doğruladı. Bulunur. Zaten iftira söz konusu değil. Adaya gidilmiş. Yani tehlikeli belgelerin adada saklı olduğundan şüpheleniyoruz. Beyefendinin adaya gitmedikleri anlaşıldığına göre adaya gönderilen adamı adada belgeleri saklayan kimseyi bildirirlerse yani biz kadını mutlaka ele versin demiyoruz. Kamil Bey bütün bu sözlerden yalnız Nedime Hanım'ın şimdilik tehlikede olmadığına dikkat etmişti. Buna o kadar sevindi ki Nermin'in ıstırabı, Ayşe'nin ağlaması, Enişte Bey'in kasıntısı, İngiliz yüzbaşısının soğukluğu, Burhanettin Bey'in aptal kurnazlığı, hatta fıkaralarının karısı tarafından insafsızca yüzüne vurulması falan pek değersiz şeyler haline geliverdi. Deminden beri içinde bocaladığı şaşkınlık dağılmış, gizli bir neşeye kapılmıştı. Gülümsedi. İyi ama beyefendiciğim, ben adaya gitmedim dedim. Bunun böyle olduğu işten anlaşılmış. Siz söylüyorsunuz. Şu halde haber veren yalan söylemiş oluyor. İşin temeli yalan olursa ben size aracılık eden adamla belgeleri evinde saklayan kimseyi nereden bulurum? Vallahi doğru söylüyorum. Üzüm sandığını bana Ahmet Bey emanet etmişti. Onun ricasıyla Gülcemal'e götürdüm. Samimi olarak söylüyorum. İçinde böyle şeyler bulunduğundan zerre kadar haberim yoktu. Zaten olay söylediğim gibi geçmeseydi, bu işe başkaları karışsaydı da benim saflığımdan yararlanmaya yeltenseydiler, kim olursa olsunlar haber verirdim. Çünkü beni budala yerine koyan insanları korumak bana düşmez. Ben hiçbir şeyi saklamıyorum. Ada meselesinin yalan olması, ötekilerin de yalan olduğunu zaten meydana koyuyor. Adayı siz söylemişsiniz. Kime söylemişim? Söylediniz mi, söylemediniz mi? Hayır, nasıl söyleyebilirim? Yalan bir söz bu. Ben hiç yalan söyler miyim Nermin? Hayır, söylemezsiniz. İşte gördünüz mü binbaşı? Ben yalan söylemesini hiç beceremem. Bunu bütün dünya bilir. Sizi adi bir hafiye oynatıyor. Eğer gizli bir işse adadan niye söz edeyim? O hafiye bana işkence mi etmiş de ağzımdan bu sözü zorla almış? Güvenmişsiniz. Görüyorsunuz ki güvenmemişim. Güvenmiş olsaydım şimdi bana sorulacak bir şeyi kalmamak lazımdı. Siz dediğim gibi hangi maksatla hareket ettiğimi kestiremediğim bir namussuzun oyununa kurban oluyorsunuz. Birdenbire İngiliz yüzbaşısına döndü. Siz dünyada büyük işler görmüş, büyük edebiyatçılar, büyük sanatkarlar yetiştirmiş bir milletin çocuğusunuz. Burada dünyanın en büyük zaferlerinden birini temsil ediyorsunuz. Öyleyken size haksız işler yaptırmak istiyorlar. Yenik memleketlerde af buyurun patlamış bir lağım gibi alçaklığın nasıl orta yerde akıp gittiğini bilirsiniz. Bunların en kirlisi her zamanki gibi kişisel kinler, kinli çıkarlardır. Şimdi burada kocasını inançlarını yazdığı için 10 sene mahkum edilmiş bir kadının hayatı söz konusu ediliyor. Gebe bir kadın. Bir milletin gebe kadınlarına saldırmak dünya harbini kazanmış bir devlete yaraşmaz. Bu işe karışmanızı rica ederim. Eğer duyduğum doğruysa bu işi komutanlığınız yakından izliyormuş. Alçak insanları kullanmak bir millet için her zaman alın lekesi sayılır. Size zafer kazanmış bir asker olduğunuz için başvuruyorum. Üstlerinize işin iç yüzünü lütfen anlatınız. Bunu vaat ediyor musunuz yüzbaşı? Kamil Bey susup bekledi. İngiliz güzel yeşil gözleriyle dimdik yüzüne bakıyordu. Bu anda belli bir şey bu yaratık insan değildi. Kamil Bey bütün kişiliksiz kıyıcılığıyla İngiliz yüzbaşısı üniforması altında gizlenmiş entelijen servisle karşı karşıya olduğunu anladı. entelijens servis için söz gelimi Shakespeare bile ancak casus şifrelerinde yaradığı iş kadar değerliydi. Zaten kendisi de oyun oynadığı oyunu pek de kötü oynamadığına inandığı için fazla kederlenmedi. Sözleri etkisini kaybetmeden karısına döndü. İşte beni gördünüz meleğim. Sağım, buradayım. Lütfen birisiyle çamaşır yollayınız. Ayşe'nin gözlerini 3 kere öperim. Enişte Bey'e size karşı gösterdiği şefkatten, yardımdan dolayı minnettarım. Borcumu ölmezsem öderim. Bunları Türkçe söylediğinden Enişte Bey atıldı. Rica ederim, borç ne demek? Biz sizin iyiliğinize çalışıyoruz. Biraz düşünün. Zaten düşünmekten başka bir işim yok ki efendim burada. Kağıt kalem bile vermiyorlar diyecekti, vazgeçti. Nermin'e gülümsedi. Hep düşünüyorum. Enişte Bey başını sallıyordu. Boşuna fedakarlık. Halanız kederinden hastalandı. Sabriye gecelerdir uyumuyor. Hanımefendiyle Sabriye Hanım'ı üzdüğümden dolayı özür dilerim. Hiç istemediği halde sesine biraz alay karışmıştı. Enişte Bey bunu anladı. Kamil Bey'i eskiden beri sevmezdi. 3 gündür Nermin'e karşı atıp tutuyor, kocasının hata ettiğini kolayca ispatlıyordu. Buraya gelirken de otomobilde birkaç kere ben ona gösteririm. Bak aklını başına nasıl getireceğim demişti. Bunları hatırlayarak son bir gayretle söze girişti. Siz olayların iç yüzünü bilmiyorsunuz damat bey. Bir gebe kadınla 2 serseri bütün dünyaya karşı gelemez. Rica ederim. 1 dakika. Ben burada Nermin'le Ayşe'yi düşünerek ödevimi yapacağım. Hepimiz bu dünyada şerefimizle yaşıyoruz. Bu bir. İkincisi, Anadolu'dan işittiğiniz yalan yanlış haberler sizi aldatıyor. Mustafa Kemal denilen eşkıya reisinin idamına karar verildi. Bu karar bütün vilayetlere bildirildi. Anadolu taraf taraf isyan halindedir. Padişahımız efendimize milletin bağlılık telgrafları yağıyor. Bir millet uzun zaman kandırılamaz. İşte size daha açığını söyleyeyim. Yakında Yunan taarruzu bütün bu dedikodulara son verecek. Anadolu kazanamaz ya, kazansa bile siz bundan ne kâr edersiniz? Kâr mı? Evet. Gülünç bir haldeyim Enişte Bey. Haklısınız. İnsan kârı olmayan bir işe girer mi? İyi ama ben de bu işe yalnız kâr için girdim. Nermin biliyor. Parasız kaldık. İş de bulamadım. Bir gazetenin müdürlüğünü teklif ettiler. Doğrusu pek parlak bir gazete değil ama neylersiniz? Ayda 40 lira veriyorlardı. Şimdilik 40 lira. İleride gazetenin satışı yükselirse bizim aylığı da artıracaklardı. Mecbur oldum. Kamil Bey'in sesindeki kedere rağmen gözlerinin içi gülüyordu. Enişte Bey bunu ayıpladı. Karınızın perişan haline bakıp üzülecek yerde bir de gülüyorsunuz. Hayır, gülmüyorum. Gerçeği söylüyorum. Ben nihayet ücretli bir memurum. Çalıştığım gazetenin tutumu, yani siyasi görüşleri beni ilgilendirmez. Nitekim 50 lira ücret vermiş olsaydı Ali Kemal Bey'in gazetesinde de çalışırdım. Binbaşı Burhanettin Bey hemen sordu. Gerçek mi? Neden olmasın? Madem ki bu dünya kar üzerine dönüyor, ben de nihayet bu dünyanın insanlarındanım. Sonra karını zararını bilemeyecek kadar da budala sayılmam. Nermin hepsinden fazla şaşırmıştı. Gözlerini kırpıştırarak bakıyordu. Az kalsın inanacaktı ki Kamil Bey'in sol eliyle çenesine hafif hafif okşadığını fark etti. Bu hareketi iyi tanıyordu. Avrupa'da sizin de hareminiz var mı? Yeniçeri kılığında yatağınla mı dolaşırsınız diye sualler karşısında kaldığı zaman çenesini böyle ciddiyetle okşar, evet efendim diye cevap verirdi. Kendi anlattığına göre en fazla böyle sıralarda neşelenirmiş. 40 lira için elindeki eldivenin fiyatı 40 lira. Kamil Bey 40 liraya istemediği bir iş değil, cigarasını söndürmez. İyi ama acaba o Kamil Bey şimdi karşısında oturan bu fesi kalıpsız, elbisesi ütüsüz, kunduraları çamurlu, daha korkuncu gömleğinin yakası iğrenç derecede kirli adam mı? Nermin birdenbire derin bir uçurum görmüş gibi gözlerini kıstı. Kocası 40 liraya muhtaç hale düşmüş olabilir. Hayatlarını mahveden fırtına belki de bundan, yani fakirlikten ibaret. Bunun siyasetle falan ilintisi bile yok galiba. Nermin, paşa babası bir sürü borçtan başka bir şey bırakmadan ölünce bu korkunç fırtınanın evlerini ta temellerinden nasıl sarstığını dehşetle hatırladı. Bugün ortada temelleri sarsılacak bir konak bile bulunmuyor. Hemen gidip avukatla görüşmeye karar vererek ayağa kalktı. Enişte Bey'in binbaşı Burhan Bey'e fısıl fısıl bir şeyler söylemekte olduğuna dikkat etmemişti. Gitmeliyim, çocuk yalnız. Sonra bir şeyler hatırlamış gibi yorgun yorgun sordu. Bulunduğunuz yerde ateş var mı? Var. Kendinizi üşütmeyin beyefendi. Rahat olduğunuzu söylemişlerdi. Çok rahatım. Çamaşırı unutmayınız. Bir daha gelişinizde Ayşe'yi mutlaka getirirsiniz. Çamaşırla beraber çocuğun bir de resmini isterim. Burhanettin Bey'e döndü. Yasak değil ya. Ne? Resim mi? Hayır. Teşekkür ederim. Enişte Bey elini iç cebine atmıştı. Duraklayarak konuştu. Size birkaç para bırakacağız. Çok rica ederim. Mersi efendim, param var. Olsun. Bunu Nermin'in hatırı için kabul edeceksiniz. Pek üzülür. Söylesene kızım. Kamil Bey karısının karşılık vermesini beklemeden kesip attı. Param var. Nermin alt dudağını ısırarak ağlamaya hazırlanıyordu. Enişte Bey eli hala iç cebinde beklerken Kamil Bey karısına döndü. Hadi efendim, güle güle. Misafirler gidince Burhanettin Bey içini çekti. Korkunç şeyler bunlar. Hangisi efendim, Yunan saldırısı mı? Benim saldırıdan haberim yok. Öyleyse korkunç olan nedir? Kadınların bizim yüzümüzden çektikleri. Yalan söylüyordu. Yalan söylemese bir haftadan beri bir başka kadını, kocası mahpusta bulunan, gerçekten daha acılı bir başka kadını mahvetmeye uğraşabilir mi? Kamil Bey, zelzele gibi yeraltı homurtularıyla yaklaşan büyük bir öfkeye kapılmış olarak odasına dönmüştü. Yalnız kalır kalmaz, nedense ilk defa kocasını aldatan kadınları hatırladı. Bunlardan o zamana kadar ancak 3-4 tane tanımıştı. Hepsi de ayrı ayrı milletlerden, ayrı sosyal zümrelerdendi. Hatta ilk bakışta huyları, aldatma sebepleri birbirinin tamamıyla tersi gibi göründüğü halde aynı cinsten olduklarını hemen anlamıştı. Hepsi de hainlikten zevk duyan, alçaldıklarını kavrayamayacak kadar dalgın, insanı ürkütecek kadar güçsüz şeylerdi. Hepsinde de razı etmiş olmanın pis zevkini kaybeder etmez, elleri vıcık vıcık bir şeye sürülmüş gibi rahatsızlık duymuş, böylelerini biraz haklı görmeye çalışan bazı romanlarda romancılardan iğrenmişti. Kadınlar aldatmakla kendilerini kirletiyorlar, erkekler de bu kirletmek işine hırsla koşuyorlardı. Mesele aşla çeşni meselesi değildi. Vakit geçirmek, eğlenmek falan da olamazdı. Daha acıklısı bu işte aşka benzeyen bir kepazelik kullanılıyordu. Seni seviyorum sözünün bu kadar çirkefe düşmesi de belki bundandı. Dünya yüzündeki her çeşit orospulukta, her çeşit orospuda, bunlar ister kadın ister erkek olsun, ister cinsel ilintilerde, ister haysiyet konularında orospuluk etsinler, bol bol aptallık bulunuyordu. Hızlı hızlı volta vururken durakladı, bir cigara yaktı. Kadın erkek ilintilerinde hiçbir zaman tek yönlü sert yargılardan yana olmamış, bütün aldatmalarda aldatanların bile bazen bilmedikleri bir özür bulunduğuna inanmıştı. Deminden beri düşündükleri Nermin'i kıskanmaktan geliyordu. Karısının ıslak gözlerini hatırladı. Onun elinden hala bir sıcaklık kalmış gibi avucunun içini minnetle öptü. Nermin, bu yaşında bile bir bebek gibi yaşama zorluklarının acemisiydi ama kocasının şerefini her zaman korumayı becermiş, aralarına kıskançlığın rahatsızlığını hemen hemen hiç getirmemişti. Kadını şaşırttık diye düşündü. Ne kadar budala, hatta kıyıcı davrandığını şimdi anlıyordu. Her şeyi hırsızlık eder gibi ondan saklamaya hakkı olmamak lazımdır. Anlatmalı, inandırmalı, razı etmeliydi. Anlamaz ki. Ne demek? Madem ki Nedime Hanım anlamış, onu bu işlere karıştırmamak nasıl yanlış bir düşünce? Hiç karıştırmamak mümkün mü? İşte bak nasıl karıştı. Sağ gözün karıştığı bir işe sol gözü karıştırmamak ancak ona bir kara bez bağlamakla olur. Acaba çarşaf yıllardan beri Türk kadınlarının olduğu kadar Türk erkeklerinin de gözlerini mi bağladı? Bunları Nermin'e böylece yazmaya karar vererek alışık bir hareketle ceketinin sol iç cebinde dolma kalemini aradı. Kalemini de öteki ufak tefeğiyle beraber aldıklarını hatırlayınca kapıya umutsuz umutsuz baktı. Kapının üzerine tebeşirle yazılmış yazıyı buraya geldi geleli belki 10. defa okudu. Mahpusluk bir şey değil, sevdalık var bir yandan. Kendisi yanlış düşünüyordu. Doğrusu kapıdaki yazıdaydı. Nermin'e içinde debelendiği toplumsal boğuşmanın nedenlerini değil, ona karşı duyduğu büyük aşkı, bu aşktan gelen minnettarlığı yazmalı. 19 yaşındaki bir delikanlı ateşiyle alev alev bir aşk mektubu. Yüreği büyümüş olarak karyolaya sırt üstü uzandı. Uzun zaman karısına yazacağı mektubu tasarladı. Sevgili karıcığım, her şeyden önce beni affetmeni, ellerini öperek yalvarıyorum. Bir düşünceyi yazı haline getirmeden kafanın içinde uzun uzun diye çevirmenin imkansızlığını ilk defa bu kadar açık anlıyordu. Bir küçücük kurşun kalemle şuncacık bir kağıt parçasının olmaması, fikir denilen insan varlığındaki en üstün kudreti sulandırıp dağıtmakta, hiçbir işe yaramaz hale getirmekteydi. Zihin, mektubun cümlelerini sıralayacak yerde birdenbire kapalı bir zarfa geçiyor, bu kapalı zarf bir postacı çantasına dönüşüyor, postacı köşkün kapısını çalıyor, sonra sobanın karşısında sırtında kırmızı hırkasıyla Nermin, yanında gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuş Ayşe, Nermin mektubu okurken sevgili karıcığım, her şeyden önce beni affetmeni. Bir zaman sonra bu ilk cümleyi beğenmedi. Böyle başlamalar çoğunlukla bir ihaneti açıklarken kullanılır. Kadın ya da erkek arkada bıraktığına böyle bir mektup yazar. Başka cümleler buldu. Her bulduğunu ilk defa beğeniyor, biraz vakit geçince tekrar birinci cümleye dönüyordu. Sevgili karıcığım, her şeyden önce beni affetmeni. Nihayet içinde bulunduğu durumda yazının pek yetersiz bir anlaşma aracı olduğuna karar verdi. Sesin ahengi, el yüz hareketleri, hele bakışlar, hatta okşamalar falan lazımdı. Hem iki taraf arasında güç dengesi birdenbire kendi aleyhine dönmüştü. Mahpus bir adam 8 yıllık karısına, çocuğunun annesine bile aşkını anlatırken ellerini öperek af dileyemez. General Bonaparte'ın Joseph'ine İtalya'dan yolladığı yalvaran mektupları ancak zafer sayesinde yazabildiği, yani birisinden alçalmaksızın af dilemek için mutlaka üstün yerde olmanın gerektiği anlaşılıyordu. Oysa Ayşe 6 yaşında değildi, mesela 18 yaşında olsaydı ona kolayca yazar, derdini döker, annesiyle babası arasındaki sevgi elçiliği yapmasını pekala ister.